Ayrım 42, 3. İkiz Ken Follett, sayfa 511, 56. bölüm. Harvey Jean'in sokağında bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Gözü kendisininkine benzeyen bir arabadaydı. Eski araba çoktu ama aralarında hiç açık renk eski Datsun yoktu. Arabasını Jean'in evinin yakınında bir yere çekti ve kontağı kapadı. Düşünmek için bir süre oturdu. Jim amcanın önerdiği birayı içmediğine iyi etmişti. Jean'in onu Steve sanacağını biliyordu. Çünkü daha önce Philadelphia'da da öyle sanmıştı. Onların ikisi dışarıdan bakıldığında birbirinin tıpatıp benzeriydi. Ama sıra konuşmaya gelince durum değişirdi. Jean'i onun bildiğini varsayarak şuna buna göndermeler yapacaktı. Konuyla ilgili bilgisizliğini ele vermeden bir yanıt vermek zorunda kalacaktı. Aleyhinde kullanabileceği, elinde ne gibi bir kanıtı bulunduğunu, bu bilgilerle ne yapmayı tasarladığını öğrenmek için bir süre güvenini kazanmalıydı. Daha sonra gerçek kimliği de ortaya çıkmak çok kolaydı. Steve'in kılığına girmenin ürkütücü yanını ayık kafayla düşünürken bile Jean'i tekrar karşısında görmenin vereceği heyecanı güçlükle frenleyebiliyordu. Onun arabasında yaşadığı o denli heyecan verici bir cinsel karşılaşma hayatında ilk kez olmuştu. Kadınların dehşet içinde kaçıştığı sıradan soyunma odaları bile bu denli güzel değildi. Ekspres yolda araba sürekli sağa sola şerit değiştirdiği sırada giysilerini yırttığını her aklına getirdiğinde tahrik oluyordu. Ama bu kez kendini işine vermek zorunda olduğunun bilincindeydi. Korku içinde gerilmiş yüzünü kıvranıp duran güçlü bacaklarını düşünmemeliydi. İstediği bilgiyi alınca da onu terk etmeliydi. Ne var ki hayatı boyunca mantıklı bir şey yapmayı hiç becerememişti. Jean'i eve gelir gelmez polis karakoluna telefon etti. Mish'in bu saatte orada olmayacağını biliyordu. Gene de gelince ivedilikle onu araması için bir mesaj bıraktı. Bu sabah ona ivedi bir mesaj bırakmamış mıydınız diye telefonu açan sordu. Evet ama bu başka bir mesaj hem de çok önemli. Telefondaki ses kuşkucu bir tonla mesajınızı ona ulaştırmak için elimden geleni yapacağım dedi. Daha sonra Steve'in evini aradı ama telefona kimse çıkmadı. Onun Lorraine ile Charles'ın serbest bırakılması için avukatlarını görmeye gittiklerini sanıyordu. Nasıl olsa döndüğünde onu arardı. Umudu iyice kırılmıştı. Güzel haberi birilerine anlatmak istiyordu. Harvey'in dairesini keşfetmenin yarattığı heyecan yavaş yavaş yok oluyordu. Morali çok bozuktu. Gene işsiz ve parasız kalacağını, annesine en ufak bir yardımda bulunamayacağını düşünmeye başladı. Kendine moral vermek için bir geç kahvaltı hazırladı, 3 yumurta çırptı, dün Steve için aldı, sucuğu kızarttı ve kahvenin yanında ekmekle yedi. Tabakları tam bulaşık makinesine yerleştirmek üzereyken kapı çaldı. Ahizeyi kaldırarak alo dedi. Jean'i sen misin? Ben Steve. Jean'i sevinç içinde. İçeri gelsene dedi cilveli bir sesle. Tıpkı gözlerinin renginde pamuklu bir süveter giymişti ve yiyecekmiş gibi ona bakıyordu. Jean'i memelerini göğsünde hissedebilmesi için sımsıkı sarılarak onu öptü. Bugün bir başka kokuyordu. Güzel, otsu kokusu olan değişik türde bir aftershave kullanmıştı. Ayrıca tadı da bir başkaydı. Az önce çay içmiş gibi bir tadı vardı. Jean'i biraz sonra vücudunu onunkinden ayırdı ve nefes nefese ''O kadar ileri gitmeyelim'' dedi. Bunun yavaş yavaş tadını çıkarmak istiyordu. İçeri girdi otur şöyle sana o kadar çok anlatacağım şey var ki. Harvey divana oturdu. Jean'i de buzdolabına doğru yürüdü. Şarap mı bira mı yoksa kahve mi diye sordu. Şimdi şarap iyi gider. Şarap bozulmamış mıdır sence? Lanet olsun bunu söylerken ne demek istiyordu acaba? Şarap bozulmamış mıdır sence bilmiyorum dedi. Kaç gün önce açmıştık şişeyi? Tamam şişeyi içmek için açmışlar ama bitirememişlerdi demek. Öyle olunca da mantarını yerine koyup şişeyi buzdolabına kaldırmıştı. Şimdi de şarabın fermante olup olmadığını merak ediyordu. Anlaşılan buna da benim karar vermemi istiyor. Çarşamba günüydü 4 gün oluyor. Lanet olsun şarabın kırmızı mı beyaz mı olduğunu bile görmemişti. Sen şundan bir bardak doldursana tadalım bir. Bak bu iyi fikir işte. Jeanne bardağa biraz şarap koyup uzattı. Harvey şarabı tattı ve içilebilir dedi. Jeanne divanın arkasından eğilerek ben de bir tadayım diyerek Harvey'in dudaklarını öptü. Aç ağzını dedi. Şarabı tatmak istiyorum. Harvey kıkırdayarak dediğini yaptı. Jeanne dilinin ucuyla ağzını yokladı. Aman tanrım, bu kadın insanı çıldırtırdı. Haklıymışsın dedi Jeanne, içilebilirmiş. Sesli sesli gülerek Harvey'in bardağını doldurdu. Biraz da kendini aldı. Harvey yavaş yavaş keyfini çıkarmaya başlamıştı. Bir de müzik koysana dedi. Neye müzik koyacağım? Harvey onun neden söz ettiğini anlayamadı. Ah tanrım, nasıl da pot kırmıştı. Dairenin içine bir göz attı. Teyp filan görünmüyordu. Ah sersem kafa, ah. Babam benim teybimi çaldı ya, hatırlamıyor musun? Müzik dinleyebileceğim hiçbir şeyim yok. Ha dur bir dakika, var var. Jeanne bitişikteki odaya gitti, galiba yatak odasıydı. Ve elinde duşlarda kullanılan su geçirmez bir radyoyla döndü. Şapşal bir şey, annem bunu bana aklını yitirmeden önce Noel armağanı olarak vermişti. Babası teybini çalmış, annesi aklını yitirmiş. Ne biçim ailesi varmış bunun da. Korkunç bir sesi var ama başka da müzik aracım yok. Tek dinlediğim dalga 92Q diyerek radyoyu açtı. Harvey hiç farkında olmadan 20 James in a Row dedi. Sen bunu nereden biliyorsun? Ah lanet olsun. Steve ne bilsin de Baltimore radyo istasyonlarını. Buraya gelirken arabanın radyosunu açmıştım da. Jeanne sordu. Ne tür müzikten hoşlanırsın? Steve'in ne tür müzikten hoşlandığını bilmiyorum ki ama galiba sen de bilmiyorsun. Hafif müzik dedi Harvey. Snoop Dogg, Dogg, Ice Cube, o tür şeyler işte. Ben şimdi kendimi orta yaşlı gibi hissetmeye başladım. Sen ne türden hoşlanırsın? The Romains, Sex Pistols, The Damned. Yani ben çocukken, gerçekten de çocukken punk müzik çok modaydı. Biliyor musun annem sürekli olarak bana hiçbir şey söylemeden 60'ların müziğini dinlerdi. Sonra ben 11 yaşıma gelince birden Talking Heads moda oldu çıktı. Psycho Killer'ı hatırlar mısın? Elbette hayır. Tamam, annen haklı, ben senin için çok yaşlıyım. Jeanne geldi, onun yanına oturdu, başını omzuna koydu ve elini hafifçe gök mavisi süveterinin altına doğru kaydırdı. Göğsünü ovuyor, arada parmak uçlarıyla hafifçe meme başlarına dokunuyordu. Geldiğine o kadar sevindim ki dedi. Harvey de onunkilere dokunmak istiyordu ama yapacağı başka önemli şeyler vardı. Büyük bir çabayla iradesini kullanarak konuşmamız gereken ciddi şeyler var dedi. Haklısın dedi Jeanne ve doğrularak şaraptan bir yudum aldı. Önce sen, baban tutuklu mu? Tanrım, ben buna ne yanıt vereceğim şimdi? Hayır, önce sen dedi. Sana anlatacağım o kadar çok şey var ki diyen sendin. Tamam, numara bir. Lisa'ya kimin tecavüz ettiğini biliyorum. Adı Harvey Jones. Philadelphia'da oturuyor. Ulu Tanrım, Harvey yüzündeki kayıtsız ifadeyi bozmamaya çalışıyordu. Tanrı'ya şükürler olsun ki buraya gelmişim. Onun yaptığını gösteren bir kanıt var mı? Ben oturduğu daireye gittim. Komşusu ondaki anahtarla kapıyı açarak beni içeri aldı. Ah İbne Moruk, ben de senin o sıska boynunu kırmazsam. Pazar günü giydiği beyzbol şapkasını buldum. Kapının arkasındaki çengelde asılı duruyordu. Tanrım, onu bir yere atmalıydım ama birinin onu bulabileceğini hiç düşünmedim. İyi bir iş başarmışsın hayret dedi. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu haber karşısında çok heyecanlanmış görünmek isterdi ama bu da onu bir karar verme sorumluluğundan kurtarmış olurdu. Jeanne baştan çıkarıcı bir gülüşle güldü. Bir şey düşünüyorum. Polisin eline geçmeden o şapkadan kurtulmak için Philadelphia'ya dönebilir miyim acaba? Bunu polise anlatmadın değil mi? Hayır, Mish'e bir mesaj bıraktım sadece. O da hala telefon etmedi. Tanrı'ya şükürler olsun, hala şansımı yitirmiş değilim. Jeanne, sen hiç merak etme diye sürdürdü. Peşinde olduğumuzdan haberi bile yok. Daha diyeceklerim var. Jones diye başka kimi tanıyoruz? Barrington desem mi acaba? Steve'in aklına gelir mi böyle bir şey? Bu çok yaygın bir ad. Barrington elbette ya. Harvey bence Barrington'ın oğlu olarak büyütülmüş. Ne deniyorum ama. İşte buna inanılmaz dedi Harvey. Peki bundan sonra ne diyeceğim ben? Belki babamın bildikleri vardır. Bütün bu olanları ona anlatmalıyım. Telefon etmek için bir bahane uydurmam gerek. Jeannie elini tuttu. Hey, şu tırnaklarına bak. Lanet olsun, şimdi de ne var? Kodes'ten çıktığında hepsi de bozuk ve kertikli kürtüklüydü. Şimdi ne kadar güzel. Oldum olası çabuk düzelir. Jeannie Harvey'in elini çevirerek avuç içine hafifçe dokundu. Bugün çok ateşlisin dedi Harvey. Ah tanrım, fazla mı ayartıcı davrandım sence? Öteki erkekler de hep bunu söylerlerdi ona. Deminden beri Steve'in suskunluğu üzerindeydi. Nedenini şimdi anlamıştı. Ne demeye getirdiğini biliyorum. Geçen hafta boyunca seni sürekli iteledim durdum. Ama şimdi neredeyse seni yiyecekmişim gibi geliyor sana. Harvey başıyla onu onayladı. Eh öyle de sayılır dedi. Ben öyleyim işte. Birine karar verdimse tamamdır. Divandan fırlayıverdi. Tamam, ben şimdi dönerim. Mutfak gibi yere gitti ve elinde bir omlet tavasıyla çıktı. O kadar ağırdı ki ancak iki eliyle kaldırabiliyordu. Dün senin için yiyecek almıştım. Aç mısın? Tava biraz tozlucaydı. Tabak beziyle sildi. Evde sıkça yemek pişirmezdi. Yumurta ister misin? Aslında aç değilim. Söylesene, sen eskiden punk mıydın? Jeannie tavayı yere bıraktı. Evet, ama bir süre yırtık giysiler, yeşile boyanmış saçlar. Uyuşturucu. Okuldayken param olmayınca amfetamin kullanırdım. Vücudunun hangi organlarını deldirdin? Jeannie Harvey Jones'un duvarındaki dergi ortası resmi hatırlayınca birden bir ürperti geçirir gibi oldu. Cinsel organının dudaklarına halka geçirilmiş önü tıraşlı kadının resmi. Sadece burnumu dedi. 15 yaşıma gelince tenis uğruna punk olmaktan vazgeçtim. Ben bir kız tanıdım, meme başında halka taşırdı dedi Harvey. Jeannie kıskandı. Onunla yattın mı? Elbette yattım. Piç seni. Bana bak, benim bakir olduğumu mu sanıyordun? Bu konuda mantıklı olmamı isteme benden. Harvey kendini savunmak ister gibi ellerini havaya kaldırdı. Tamam, istemem. Babada ne olduğunu hala anlatmadın bana. Serbest bıraktırdın mı onu? Neden eve telefon edip son durumu öğrenmiyorum? Babası Steve Logan'ın Washington DC'de oturduğunu söylediği için Jeannie'nin 7 rakamlı bir numara çevirdiğini fark ederse şehir içi konuşma yapacağından kuşkulanabileceğini düşündü. Bu yüzden telefon ahizesinin yatağını eliyle bastırarak alan kodu olarak gelişigüzel 3 numara çevirdikten sonra rahat rahat babasının telefon numarasını çevirdi. Telefona babası çıkınca Harvey merhaba anneciğim dedi. Babasının kim arıyor acaba, yanlış numara çevirmiş olmalısınız demeyeceğini umarak telefona sımsıkı sarıldı. Babası durumu derhal anladı ve Jeannie'nin yanında mısın dedi. Bravo babacığım. Evet, babamın serbest bırakılıp bırakılmadığını öğrenmek için telefon ediyorum. Albay Logan hala tutuklu ama cezaevinde değil, askeri poliste şimdi. Bu fena işte. Şimdi çoktan salıverilmiş olduğunu sanıyordum. Babası biraz da çekinerek bana söyleyebileceğin bir şey var mı? Harvey oynadığı oyunu yutup yutmadığını anlayabilmek için Jeannie'den hiç gözlerini ayırmıyordu. Ona bakıp bakıp durması kendini ele verebilir diye düşünerek gözlerini duvara doğru çevirmek zorunda kaldı. Jeannie çok işler becermiş anneciğim. Gerçek ırz düşmanının kim olduğunu keşfetmiş. Sesine sevinçli bir ton vermekle zorlanıyordu. Adı Harvey Jones. Jeannie haberi açıklayabilmek için dedektifin telefonunu bekliyor. Ne diyorsun, bu korkunç bir şey. Ya ne güzel değil mi? O kadar kinayeli konuşma aptal. Neyse ki böylece haber almış olduk. Polisle konuşmasını engelleyebilir misin? Galiba bunu yapmak zorundayım. Peki genetik odan ne haber? Hakkımızda öğrendiklerini açıklamak diye bir tasarısı var mı? Şimdilik bilmiyorum. Kendimi ele vermeden şu telefonu kapatsam ya. Öğrenmeye çalış, bu çok önemli. Pekala, tamam, umarım babam yakında serbest bırakılır. Herhangi bir haber alırsan beni buradan ara, olmaz mı? Jeannie sesimi tanıyabilir, onun için Preston'a telefon ettiririm. Kesinlikle. Oldu, hoşça kal. Harvey telefonu kapattı. Jeannie polis karakolunu bir kez daha arasam iyi olacak. Durumun ne kadar ivedi olduğunu anlamamış olabilirler dedi. Onu öldürmek zorunda kalacağı Harvey'in kafasına dank etmişti. Önce bir kez daha öp beni dedi. Jeanne mutfak tezgahına dayanarak kollarıyla Harvey'e iyice sarıldı. Harvey onu öperken karşılıksız bırakmamak için o da ağzını açtı. Harvey her tarafını okşuyordu. Ne güzel süveterin var diye mırıldandı. Ardından kocaman eliyle göğsünü kavradı. Jeanne'nin meme başı sertleşiverdi ama nedense her şey umduğu kadar iyi gitmiyordu. İple çektiği ağının tadını çıkarmaya, gevşemeye çalışıyordu. Harvey ellerini süveterinin altına doğru kaydırdı. Tam göğüslerini tutarken Jeanne yavaşça sırtını kabartarak kendini geri çekti. Her zaman olduğu gibi onlardan hoşlanmayacağı korkusuyla bir an utandı, sıkıldı. O güne kadar yattığı her erkek göğüslerinden hoşlanmıştı ama gene de çok küçük oldukları fikrinden vazgeçmezdi. Ötekiler gibi Steve'de hiçbir hoşnutsuzluk işareti göstermedi. Harvey Jeanne'nin süveterini başından sıyırdı ve başını göğsüne doğru yaklaştırarak meme başlarını emmeye başladı. Jeanne ona acıyarak baktı. Bunu ona ilk kez bir oğlan yaptığında anlamsız bir şey olduğunu sanmıştı. Ona göre çocukça bir şeydi. Ama çok geçmeden o da hoşlanmaya başlamıştı. Öyle ki yattığı erkeğe aynı şeyi kendisi de yapmaktan keyif alıyordu. Oysa şimdi pek bir şey olduğu yoktu. Gerçi vücudu hiçbir hareketi yanıtsız bırakmıyordu. Ama gene de kafasının içinde bir kuşku onu rahat bırakmıyordu. Kendini bir türlü zevkin kollarına bırakamıyordu. Kendi kendine kızıp duruyordu. Dün paranoyaya tutulmuş gibi her şeyi berbat ettim. Bugün aynı şeyi yapmayacağım. Harvey onun huzursuz olduğunu hissedebiliyordu. Doğrularak, sen burada hiç rahat değilsin. Divanın üzerine oturalım dedi. Onun itiraz etmediğini görünce gitti, divanın üzerine oturdu. Jeanne de yanına geldi. Harvey işaret parmağının ucuyla kaşlarını düzelttikten sonra ona doğru uzanırken Jeanne ürkerek geri çekildi. Bir şey mi oldu diye sordu Harvey. Hayır, bu olamaz. Sen kaşlarınla bir şey yaptın. Ne gibi bir şey? Jeanne divandan fırlayıverdi. Seni aşağılık yaratık diye bağır. Sen buna nasıl cüret edebilirsin? Harvey ne oluyor be dedi. Ama numara yaptığı çok belli oluyordu. Ne olduğunu kesinlikle anladığı yüzünden okunabiliyordu. Defol buradan diye bağırdı Jeanne. Harvey durumu kurtarmaya çalıştı. Biraz önce yaptıklarını düşün, bir de şu haline bak. Kim olduğunu biliyorum ben, piç kurusu, sen Harvey'sin. Harvey rol yapmayı bıraktı. Nasıl anladın? Parmak ucunla kaşına dokundun, tıpkı Barrington gibi. Harvey ne fark eder ki diyerek ayağa kalktı. Eğer birbirimize o kadar benziyorsak benim Steve olduğumu bile ileri sürebilirsin. Defol ulan buradan. Harvey pantolonunun önüne dokunarak dimdik olmuş cinsel organını gösterdi. Bu kadar ileriye gittikten sonra bunun boynu bükük kalmasını istemem dedi. Ulu tanrım, şimdi başım belada, işte bu adam bir hayvan. Uzak dur benden. Harvey gülerek ona doğru yaklaştı. Vücudunu sımsıkı saran şu jean pantolonunu bacağından sıyırıp altındakileri görmek istiyorum. Jeanne, Mish'in ırz düşmanlarının, kurbanlarının korkuya kapılmalarından sonsuz bir keyif aldıklarına ilişkin sözlerini hatırladı. Senden hiç korkmuyorum dedikten sonra sesinin tonunu alçaltarak ekledi. Eğer bana dokunacak olursan yemin ediyorum seni gebertirim. Harvey insanı korkutacak denli çabuk bir hareketle Jeanne'yi yakaladı ve yere fırlattı. Tam o sırada telefon çaldı. Jeanne avazı çıktığı kadar ''İmdat! Mr. Oliver, imdat!'' diye bağırıyordu. Harvey mutfak tezgahının üzerinde duran tabak bezini kaptığı gibi dudaklarını yaralamak pahasına kaba bir biçimde Jeanne'nin ağzına tıkadı. Bezi ağzından çıkarmak için ellerini kullanamasın diye bileklerini sımsıkı tutmuştu. Jeanne bezi diliyle çıkarmaya çalışıyor ama beceremiyordu. Bez o kadar büyüktü ki. Acaba Mr. Oliver bağırdığını duymuş muydu? Adam hem yaşlıydı hem de televizyonun sesini çok açardı. Telefon sürekli çalıyordu. Harvey Jeanne'nin pantolonunu belinden kavradı ama kız ondan kurtulmaya çalışınca suratına öyle bir tokat patlattı ki beyninde şimşekler çaktı. Ne yapacağını bilemez bir durumdayken bileklerini bıraktı. Bu kez pantolonuyla külotunu sıyırdı. Vay be, ne kadar da tüylü dedi. Ağzındaki bezi çıkarmayı başaran Jeanne, yardım edin imdat diye bağırmaya başladı. Harbi kocaman eliyle sesini kısması için önce ağzını kapattı, sonra üzerine abandı. Jeannie bir süre çaresizlik içinde nefes almak için çırpınıp durdu. Harvey pantolonunun önünü açmaya çalışırken parmaklarının dış eklem yerleri Jeannie'nin dolgun bacaklarını yer yer çürük içinde bırakmıştı. Harvey iyice bastırıyor, içine girmeye çalışıyordu. Jeannie umutsuzluk içinde kurtulmaya, onu üzerinden atmaya çalışıyordu ama o kadar ağırdı ki. Telefonu hala çalıyordu. Bu kez kapı da çalındı, Harvey'in duracağı yoktu. Jeannie birden ağzını açtı, Harvey'in parmaklarını dişlerinin arasına alıverdi ve olanca gücüyle ısırdı. Kemikleri dişlerini kıracakmış hiç umurunda değildi. Ağzının içine ılık bir kan boşaldı. Harvey'in elini geri çekerken acı içinde bağırdığını işitti. Kapı gene çalındı, hem bu kez uzun uzun ve ısrarlı bir biçimde. Jeannie ağzındaki Harvey'in kanını yere tükürdü ve gene bir çığlık attı. ''İmdat!'' diye bağırdı. ''İmdat! Yetişin! İmdat!'' Aşağıdan güm diye bir ses duyuldu, ardından kulakları sağır eden bir çatırtı işitildi. Ahşap bir şeyler parçalanmıştı sanki. Harvey yaralı elini sıkıca tutarak ayağa kalkmaya çabaladı. Jeannie ondan önce davranıp toparlanarak kalktı. Şimdi onun 3 adım kadar uzağında duruyordu. Kapı birden açıldı. Harvey sırtını Jeannie'ye çevirerek geriye baktı. Steve büyük bir hızla içeriye dalmıştı. Steve ile Harvey hiç kımıldamadan büyük bir şaşkınlık içinde birbirlerinin yüzüne baktılar. Birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar. Şimdi kavgaya tutuşsalar sonuç ne olurdu acaba? Aynı boy, aynı kilodaydılar. Güçleri ve vücutça sağlıkları da öyle. Kavgaları sonsuza dek sürerdi herhalde. Jeannie düşünmeye bile gerek görmeden omlet tavasını 2 eliyle yerden kaptı. Onun o çok ünlü 2 elle ters vuruşlarından birini yapacakmış gibi tüm ağırlığını öndeki ayağının üzerinde toplayarak sımsıkı kavradığı tavayı olanca gücüyle havada salladı. Ve Harvey'in başına tam arkadan en yumuşak noktasına vuruverdi. Önce güm diye iğrenç bir ses duyuldu. Harvey'in bacakları sallanır gibi oldu, sonra 2 yana yalpalayarak dizlerinin üzerine yığıldı kaldı. Jeannie voley için ağa doğru koşmuş gibi yaparak tavayı sağ eliyle havaya kaldırdı ve tam tersiyle başının üzerine olanca gücüyle indiriverdi. İşte o zaman Harvey'in gözleri yuvalarından fırladı, sendeleyerek büyük bir gürültüyle yere devrildi. ''Steve, aferin sana. İkizleri karıştırıp yanlış adama vurmadığına sevindim.'' dedi. Jeannie titremeye başlamıştı. Tavayı yere attı ve gitti bir mutfak taburesinin üzerine oturdu. Steve onu kollarının arasına aldı ve ''Her şey geçti.'' dedi. ''Hayır, geçmedi.'' dedi Jeannie. ''Her şey daha yeni başlıyor.'' Telefon çalmaya devam ediyordu. 42. Ayrımın Sonu. Sayfa 523.